Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Dünya hızlı bir şekilde, içindeki bütün zuhrufatıyla bir anda gelip gitmekte ve insanlar Rabb'a yakın olanlar, onlar kazanmaktalar. Dün baktınız mı geçene? Yarın gelecek olan ne kadar yakın değil mi? Dünya ne ki? Güzelliklerden arınmış olan, rahmetten arınmış olan dünya ne ki? Akıllı olanlar, Allah'la yakınlıkları iyi olanlardı. Sağlam bir imanla iman ediyorlardı. Takva sahibiydiler. Kurbiyetleri, yakınlıkları Allah'aydı. Dışından uzaklardı. Allah'tan uzak olan her şeyden uzaklardı. Rabbaniydiler. Nefislerine hakimlerdi. Sağlam bir imanla iman ediyorlardı. Takva sahibiydiler. Kurbiyetler Allah'aydı. Vuslat O'naydı. Onun dışındaki her şeyden uzaklardı. Doğrusu insan Rabbinden gafil olsa ne kıymeti var? Hayatın ne kıymeti var? Varlığın ne kıymeti var? Doğrusu rüya insanı ve amellerini öldürendir. Doğrusu rüya, yani gösteriş, insanı perişan edendir. İnsanı darmadağın edendir. Ya Rabbi, zaten ufak olacak olan, az olan amellerimizi rüya ile kararttırma ya Rabbi. Nefsimiz zalimdir. Nefsimiz kendisiyle övünendir, böbürlenendir. Nefislerimizin azgınlığından sana sığınırız ya Rabbi, nefsimizin azgınlığından. Sizler amellerinizi neye göre, amellerinizin nasıl planlanacağını, Allah'ın huzurunda nasıl bir kıymet ifade edeceğini hiç sorguluyor musunuz? Büyükler sorguluyorlardı, amellerinde Allah'a yakınlık esastı. Dünyalık peşinde koşanlar heybetlerini yitirirler. Doğrudur. Büyük sermaye sahibi olabilirler. Büyük imkanların sahibi olabilirler. Ama imkanlarını hayır yolunda, şeref yolunda, belki çoluk ve çocuğunun nimetini karşılamanın yanı başında, bir iki garibanın, zavallının da problemini giderme karşılığında, eğer sarf ederlerse, o zenginlik bir rahmettir. Yoksa ne yazık ki acıdır. Büyüklerden biri öyle buyuruyordu. Doğrusu bu konuda en büyük kınanması gerekenler, ilmiyle amel etmeyenler. Amellerinden uzak olanlar, kurbiyeti az olanlardı. Büyüklerden biri öyle buyuruyordu. Kıyamet gününün en bedbahtı kimdir bilir misiniz? İnsanlara öğüt verir de kendi verdiği öğütleri insanlar amel ederken onunla kendisi kendi vermiş olduğu öğütlerle amel etmemiş kişidir. Söyler ama gereğini yapmaz. Söyler ama söylemiş olduğu sözler hayatına hakim hale gelmez. O ne kadar sahtekardır ve o ne kadar bedbahtır. Mahşer alemindeki bedbahlık başka bir şeye benzemiyordu ki. Ve doğrusu babadan evlada, evlattan anneye, idareciden hoca efendiye, herkesin bütün hareketlerini yeniden kontrol etmesi gerekmiyor mu? İnsanlar ne güzel konuşuyor diye konuşan bir hoca, hep talep edilsin diye radyolarda, ekranlarda, kitaplarda, başka mekanlarda dininden taviz veren, dinini satışa çıkaran sahtekar. Böyle bir insanın kalpazandan ne farkı vardır ki? Birisi parayla, sahte parayla insanları aldatır, öteki sahte din satarak. Yazık ki dinin nezaketini ve nezahetini tarumar ederler, hem de ne yazık. Süfyan-ı Sevri, o büyük zat şöyle diyordu: bize ulaşan bilgiye göre Hazreti İsa şöyle dermiş: İlim öğrenip gereğini yerine getirmeyen kişinin hali, gizlice zina edip hamile kalan ve ardından çocuğunu doğurup rezil olan bir kadının haline benzer. Doğruydu. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi, nispet eğer doğruysa bu sözün Hazreti İsa'ya nispeti, nübüvvetten ilham alan, nübüvvetten rahmet alan bir peygamberin dudaklarından dökülen bir söze benzerdi. Evet, öyleydi. Okumuş olduğu veya öğretmiş olduğu ilmin gereğini yere getirmeyen kişiyi Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde halkın huzurunda, hakkın huzurunda, hak onu halkın huzurunda rezil edecektir. Ya Rabbi, kudret ve azametin hakkı için ya Rabbi, Esma-i Hüsna'nın hakkı için, İsmi Azam'ın hakkı için mahşer günü bizleri rüsvay olacaklardan eyleme ya Rabbi. Doğrusu eskiden dini anlatanlar bu konuda zirveyi yaşıyorlardı. Sağlam bir imanları vardı, sağlıklı bir takvaları vardı. Bişri Hafi öyle diyordu: bizden olanların, bizim gibi olanların salih amellerinden bir zerre bile açığa çıkarsa uygun değil. Peki diyordu, dönüyordu Bişir, yürekleri hoplatan şu cümleyi söylüyordu: ya diyordu, salih amelleri bile ortaya çıkarmak doğru değilken, içine riya karışmış olan amellerin söylenmesi nasıl uygun olur? Sen diyordu nefsine, sana düşen amellerini gizli tut. Amelleri gizli tutmak, insanlar duymasın, bilmesin diye gizli tutmak, kaçta kaçı yapabiliyor bunu acep? ve büyüklerden bir büyük İmam Katade diyordu ki, alim olan kişi ilmiyle ve ameliyle gösterişe kalktığında Allah Celle Celaluhu meleklerine şöyle buyuracaktır: şuna bakın, şu adamın haline bakın, o alay ediyor, o benden korkmuyor mu ki? Halbuki ben cebbar olan, azameti büyük olan Allah'ım. Ve Büyük Halife Hazreti Ömer namazda namaz kılarken başını göğsüne dayamış, kendisini huşu içinde göstermeye çalışan birini gördüğü zaman, Hazreti Ömer dengelerin büyük mimarı, hakikaten ruh iklimlerinin büyük üstadı ikinci halife, ellerindeki kırbacıyla o adamı dürterdi sonrasında. Hay derdi toprak başına senin. Huşu gönüldedir, başı eğmekte değil. Gönüllerin eğilmesi başın eğilmesinden daha iyi değil mi? Gönlünü eğebiliyor musun? Gönlün Allah için eğiliyor mu? Tekebbürden, riyadan, ücüpten arınmış bir şekilde Allah için başını eğmeden önce gönlünü Allah'a eğebiliyor musun? Huşu bu diyordu. Bir gün büyük sahabi Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh secdeye kapanmış halkın huzurunda hüngür hüngür ağlamakta olan bir şahsın yanından geçiyordu ve şöyle diyordu: bu diyordu insanların görmeyeceği bir şekilde olsa, evinde olsaydı ne güzel olurdu, halkın huzurunda değil. Gözyaşlarını içeri doğru akıtmak, halkın huzurunda değil, Hakk'ın bulunduğu yerde, o ki her yerde vardır, kimsenin olmadığı tenhada başı eğip şu günahkar sefil senin huzuruna gelmiştir ya Rab, senden başkasına girecek takatı da yoktur. Ey deyyan olan ama Rahman olan Rabbim, mağfiret et şu günahkara diyebilecek, öyle yalvarılacak. Bu nedenle de mekanların başından Fudayl bin Eyaz bağırıyordu: riyakar görmek isteyen var mı? Bir an bakışlar dönerken Fudayl diyordu: bana bakın. Yaptıklarını halktan gizleyen halk bilmesin diye. Halk onları izhar eder, merak etmeyin. Derdiniz halk bilsinse, siz onlardan saklayın, Allah kapıları açacaktır. Çünkü en daraldığınız zamanda, en daraldığınız yerde takatınızın, kolunuzun, bacağınızın her tarafının tutmadığı bir yerde bakacaksınız ki Rabbim bir mahraç nasip etmiştir. O ne kadar cömerttir biliyor musunuz? O ne kadar güzeldir. Ne kadar güzelsin ya Rabbi. Ne kadar rahimsin ya Rabbi. Ne kadar merhametlisin ya Rabbi ki bu kadar günahkar günah işleyen, sana bu kadar isyan etmiş olan şu kullarına yine rahmetinle, merhametinle, lütfunla indiriyorsun ya Rab. Sana isyan etmiş olmalarına rağmen ne kadar rahimsin, ne kadar güzelsin ya Rab. Hüsnün her tarafta. Tenhadayken Allah için ağlamak dedim de, bir Allah dostu gözyaşı döküyordu. Allah'tan bahsedildiği anda sarsıla sarsıla ağlıyordu. Belki Allah, Allah'ı sevme konusunda, nebiler nebisine muhabbet besleme konusunda belli bir mekanı aşmaya çalışan bir Allah dostu. Etrafında duruveren bir kediye bakıyordu. Sonra başını kaldırıyordu, gökte süzülen kuşları görüyordu, gözyaşına şahit olan. Dönüyor ve şöyle diyordu kuşyağıza, akuşyağız diyordu, yarın mahşerde söyler misin? Rabbim huzurunda hesaba çekildiğim gün benim onun için ağladığımı söyler misin, şehadet eder misin? Bakıyordu kedisine, sen de diyordu en zor günümde Allah'ın huzurunda şehadete bulunur musun? Benim onun için ağladığımı, onu sevdiğimi ifade eder misin? Sen diyordu, sende riya yok bari. Çünkü sen bir hayvansın netice itibariyle. Sorumlu olmayan, benim için şehadete bulunur musun? Ve en büyüklerden bir büyük, Süfyan-ı Sevri bir gün Fudayl'i yakalıyordu. Fudayl diyordu, bana bir şeyler söyler misin? İç alemimi yıkayacak sözler tarif eder misin? İç alemimi yıkayacak sözlerin sarfını istiyordu. Dönüyordu Fudayl diyordu ki, ben size ne diyebilirim ki sizler alimlersiniz. Sizler birer kandil ışıktınız. Memleketler sizlerle aydınlanıyordu. Derken birden zifiri bir denese bir karanlığa boğuldunuz. Siz yıldız gibiydiniz. Cehalet karanlıklarında insanlar sizler sayesinde yol alıyorlardı. Şimdi şaşırdınız, bir girdaba düştünüz, bak baksanıza valilerin kapılarına giriyorsunuz, idarecilerin kapılarına, onların yaygılarına oturuyorsunuz, yemeklerinden yiyorsunuz, midelerinizi şişiriyorsunuz, hediyelerini kabul ediyorsunuz, ardından mescitlere gidiyorsunuz. Allah'ın Resulü'nden hadis rivayet ediyorsunuz. Hayır, vallahi hayır. Sizler ilim ifade edemezsiniz. Sevri ağlıyordu. İç aleminde kurbiyeti olan Süfyan-ı Sevri öylesine hıçkırıklarla ağlıyordu ki tek bir kelime itmeden Fudayl İbni Ayaz'ın büyük Allah dostunun makamından sessizce Süfyan ayrılıyordu. Selam olsun onlara. Selam olsun zirvelere tırmanırken kurbiyet o alemi bir anda ellerinin avucuna almışçasına yaşayan bu dostlara. Ve bir gün Fudayl bin Yaz'a soruyorlardı. Alimin halini anlatırken Fudayl iç alemi okuyan o zat dönüyordu ve şöyle diyordu. Bir alim ilminden dolayı ancak Sırat Köprüsü'nü geçtikten sonra sevinç duyabilir. Sırat Köprüsü'nü geçmeden sevinç duymamalıdır. Süfyan-ı Sevri şöyle diyordu. İlmi hakkını vermek için öğrenin. İnsanlar yanılgıya düştüler. İnsanlar kaybettiler. Ayakları kaydı, boşluğa yuvarlandılar. Sandılar ki amel etmeden ilimleriyle kurtuluşa erecekler. Sandılar hep. Peki diyordu. Ya sizler diyordu. İlmiyle amel etmeyenler, sizin azap göreceğinizi söyleyen ayetler ve hadisleri ne yapacaksınız? Nereye gizleyeceksiniz? Zennuni Mısri onun için diyordu ki öylesine ulaştık ki öyle insanlarla karşılaştık ki onların ilmi arttıkça dünyaya olan ilgileri azalıyordu. Bugün tam tersindeyiz diyordu ve doğru söylüyordu. İlimden merhale kat edenler ne yazık ki dünyaya sevgileri de kabarıyor. Onlara bakıyorum. Eşlerimin sayısı çoğalıyor. Çok evleniyorlar, giyimleri güzelleşiyor, yiyecekleri, meskenleri güzelleşiyor, hizmetçileri çoğalıyor, dünyanın içine daldılar ve gittiler. Doğruydu ve sizler birer Müslüman olarak her biriniz kendinizi Fudayl'ın, Zünnuni Mısri'nin veya Süfyan-ı Sevri'nin bu sözleri karşısında bir mihenge oturtur musunuz? Ne kadar doğru söylüyorlardı bu iç alemimizi keşfetmiş olan, keşşaf olanlar. Büyük zatlar iç alemlerini yıkarlarken büyükleri de sigaya çekiyorlardı. İmam Evzai ve Süfyan-ı Sevri Halife Mansur'u sigaya çekiyorlardı. Salih bin Abdülcelil Mehdi'nin huzurunda Mehdi'yi sigaya çekiyordu. İbn-i Semmak Harun Reşid'i sigaya çekiyordu. Zamanının yöneticilerine, büyüklerine öyle sözler söylüyorlardı ki, bugün bunlardan 1000 tanesinden birisini siz, sizin bir idarecinize, bir patronunuza söylemeniz mümkün değildir. Belki kaç hatip hitabesinde, kürsüde bu sözleri hakikatle ifade edebiliyor. Bir bakın bakalım. Fadıl bin Rabi anlatıyor ve dikkatle dinleyin lütfen. Hem bu dini tebliğ edenler, din adına konuşanlar, titirleri veya sıfatları ne olsa olsun, her birinin ihtiyacı, bu sohbetlerimi dinleyen sıradan bir Müslümanın ihtiyacından daha az değildir. Bizler Selefi Salihinin, bizden önce yaşamış olan o şerefli insanların sözlerine her birimiz, belki en muhtaç olanlardan biri olarak ben öyle ifade ediyorum. Her birimiz o kadar muhtacız ki hiç kimse kendini Kaf Dağı'nın üzerinde sanmasın. Ne mevki ne makam, ne şan ve ne şöhret ve ne de ilim sizi cennetin kapısına koymayacak. Amellerinizdeki ihlaslarınız sizi kurtaracak. Allah'a yakınlığınız, tenhada Allah'la beraber oluşlarınız. Harun Reşid müminlerin emiri Fadıl'ın yanına gidiyordu. Fadıl diyor ki koştum kapıya geldim. Müminlerin emiri şeref verdiniz. Haber verseydiniz huzurunuza ben gelirdim. Harun Reşid döndü ve bana dedi ki yazık olsun sana. Seni ayıplıyorum. Bana bir adam bul, adam gibi bir adam bul ki soracaklarım var. Dedim ki Süfyan bin Uyeyne'ye gitsek, büyük fakih. Hadi gidelim diyordum. Süfyan bin Uyeyne'nin evine gittik, kapıyı çaldım, içeriden ses geliyordu. Süfyan bin Uyeyne o kim diyordu. Dedim ki aç kapıyı Süfyan, müminlerin emiri geldi. İbn-i Uyeyne koşuyordu, kapıyı açıyordu. Dedim ki kapıyı aç, müminlerin emiri geldi. Süfyan bin Uyeyne kaçıyor, koşuyordu, söze giriyordu. Efendim diyordu. Söyleseydiniz ben gelirdim. Harun Reşid dedi ki Allah sana acısın. Sana getirdiğimiz şu şeyleri alır mısın? Hediyeler veriyordu İbn-i Uyeyne'ye. Biraz sohbet ettikten sonra Süfyan'a diyordu ki borcun var mı? O da diyordu ki evet borcum var. Dönüyor Fadıl'a diyordu ki ey Ebu Abbas öde şunun borcunu. Sonra dışarı çıkıyordu. Dışarı çıktıklarında Harun Reşid diyordu ki senin dostundan fayda görmedim. Bana başka bir adam bul. Öyle bir adam bul ki sorayım. Dedim ki Abdurrezzak bin Hammam'a gitsek mi? Hadi gidelim diyordu. Eve geldik kapıyı çaldım içeriden. Kim o sesi geldi? Kapı aç dedim. Müminler emiri Harun Reşid dışarıdadır. Abdurrezzak koşuyordu kapıyı açıyordu. Ey müminlerin emiri diyordu. Keşke bana haber gönderseydiniz de. Siz yorulmasaydınız ben gelseydim. Harun diyordu ki sana getirdiğimiz şeyleri al. Sonra sohbet etti. Sonra borcun var mı dedi. Evet deyince Ebu Abbas Hammam'ın borcunu öde diyordu. Abdurrezzak'ın borcunu öde. Dışarı çıktığımızda senin bu arkadaşından da bir şey anlamadım. Bana başka bir adam bu. Dedim ki Fadıl diyor ki dedim ki burada Fudayl bin Eyaz var. Hadi gidelim dedik. Eve geldik. Dışarıdan baktık. Fudayl ayakta dua ediyordu. Sabahtan deminden bu yana sözlerini naklettim. Fudayl bin Eyaz işte bu. Bir ayeti tekrar okuyordu Fudayl. Harun Reşid kapıyı çalmamı isteyince kapıyı çaldım. Biraz sonra ses geldi. Kim o? Dedim ki kapıyı açar mısın? Müminlerin emiri dışarıdadır. İçeriden Fudayl'ın sesi geliyordu. Müminlerin emiriyle işim yok benim. Dedim ki Subhanallah sen amire itaat etmez misin? Kendini zelil kılmak mümine yakışmaz. Bu sözü naklettim. Dedim ki Resulullah'tan rivayet edilen bir hadistir bu. Neden zor kullanmaya mecbur ediyorsun? Kapıya indi. Kapıyı açtı. Sonra odaya çıktı. Işığı söndürdüm. Evin bir köşesindeydi artık. Karanlık, zifiri bir karanlık vardı odada. Harun Reşit'le beraber, koca halifeyle beraber odaya girdik. Oda karanlıktı. Ancak el yordamıyla kendimize yol bulmaya gayret ediyordu. Harun Reşit karanlıkta el yordamıyla Fudayl'ı buluyordu. Elleriyle Fudayl'ın vücuduna dokunurken, Fudayl'ın yüzüne değerken Harun Reşid'in eli Fudayl şöyle diyordu. Bu yumuşak el yarın Allah'ın azabından kurtulabilecek mi? Hudayl karanlıkta yüzüne dokunan ele bakıyordu. Bu el Harun Reşid'in eliydi. Gece zifiri karanlıktı. Fudayl diyordu ki bu yumuşak el yarın Allah'ın azabından kurtulabilecek mi? Fadıl diyor ki dedim ki kendi kendime bugün mutlaka bu Allah için kaynayan kalpten temiz sözler duyacağız. Halife dedi ki sana getirdiğimiz şeyi alıver. Allah sana merhamet etsin. Fudayl şöyle diyordu. Ömer bin Abdülaziz hilafet yükünü üzerine aldığı zaman Salim bin Abdullah Muhammed bin Kabel Kurezi ve Reca bin Hayve'yi çağırıp şöyle diyordu. Ben bu belayı omuzuma almış bulunuyorum hilafet belasını. Dikkat ediyor musunuz? Halife olunca Hazreti Ömer'in torunu İbn-i Abdülaziz halifeliği bir vebal görüyordu. Bir sorumluluk görüyordu. Etrafına güç ve kuvvet gösterisi imkanlarından istifade edecek bir makam görmüyordu. Bir bela görüyordu. Bana yol gösterin diyordu İbn-i Abdülaziz. O hilafeti bir bela bir yük kabul etmişti. Dönüyordu Fudayl, halbuki diyordu, sen diyordu, sen ve arkadaşların bunu bir nimet bildiniz, bir devlet, bir güç telakki ettiniz. Ömer bin Abdülaziz bunu söylediği gün Salim bin Abdullah halifeye şu cevabı vermişti. Eğer sen diyordu, yarın Allah'ın azabından kurtulmayı arzu ediyorsan, dünyaya karşı oruç tut. O derecede ki, bu orucun iftarı senin önünde tahakkuk etsin, medine gelsin. Muhammed bin Kabil Kurezi şöyle diyordu. Eğer Allah'ın azabından kurtulmak istiyorsan huzurunda Müslümanların yaşlılarına baba halinde bak. Orta yaşlı olanlarına kardeş gibi bak. Küçüklerini de evlat telakki et. İşte böyle babana saygı gösterirsin. Kardeşine ikramda bulun. Evladına karşı ise şefkatli ol. Reca bin Hayve ise dönüp şöyle diyordu. Eğer yarın Allah'ın azabından kurtulayım diyorsan, kendin için istediğin şeyi bütün Müslümanlar için de iste. Ve kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için arzu etme. Sonra istediğin zaman öl ve git. İbn-i Abdülaziz'i o büyük Allah dostunu, büyük muhaddis sarsıyorlardı hilafet makamındaki, aslında ilim makamında alimleri sarsan İbn-i Abdülaziz'i ki bir hadisçinin ifadesiyle ona hadis rivayete giderdik, ondan hadis öğrenirdik. Fudayl bin Yaz dönüyordu, Harun Reşid'e diyordu ki ben diyordu, ayakların yalpalayıp kaydığı o dehşetli günden senin hesabına çok korkuyorum ey halife. Allah sana acısın Celle Celaluhu. Yazık, sen etrafında Ömer bin Abdülaziz gibi yol göstericiler bulabiliyor musun? Harun Reşit ağlıyordu. Gecenin o zifiri karanlığında, karanlık odada halife sarsılıyordu. Biraz sonra bayılıyordu. Dünyayı idare edenlere Fudayl gibi konuşacak adam nerede? Kahtur rical yaşıyoruz. Kahtur rical yaşıyoruz. İnsan yokluğu yaşamıyor muyuz? Ne çok insan var alim sanan kendini. Ne yazık ki ilim bulamıyoruz. İlim bulduğumuzda takva bulamıyoruz. Kimseyi kınamıyorum. Önce kendimi işlerine koyup öyle konuşuyorum. Ama hakikat, acı olan hakikat budur. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş bulunan vahiy ve onun mübarek hadislerini nakledenler ne kadar fudail gibiler. Fadıl diyor ki Fudayl'a, müminlerin emrine acımaz mısın biraz? Çok ağır konuşuyorsun. Döndü Fudayl bin Eyaz Fadıl'a dedi ki, sen dedi, İbn-i Ümmi Rebiye, sen ve senin gibiler onu katlediyorsunuz. Ben ona acıyayım öyle mi? Ve beni dinleyenler ise soruyorum. Herkesimden ve herkes. Fudayl gibi adam buluyor musunuz? Etrafınıza bakar mısınız? Fudayl dilli, Fudayl yürekli, Fudayl bakışçı adam var mı etrafınızda? Ne yazık ki hepsi gittiler. Bir serapa karışım gittiler. Doğru mu söylüyorum? Nerede Fudayl gibi adamlar? Hakikatin nur, acı da olsa haykırabilecek, dizleri kırmadan dimağlara yerleşebilecek, kalplerde sükut ve sükun bulduracak sözlerin sahibi Fudayl gibiler nerede? Ve biraz sonra Harun Reşid kalkıyordu. Diyordu ki Allah sana merhamet etsin Fudayl, söyle biraz daha, söyle söyle. Diyordu ki ey müminlerin emiri, duydum ki Ömer bin Abdülaziz'in valilerinden birisi halifeye şikayet edilir. Ömer bin Abdülaziz şu kısa mektubu yazar. Ey kardeşim der, cehennem ehlinin ebedi ateşte kalmakla beraber ebedi uykusuz kalmaya da mahkum olduklarını sana hatırlatırım. Allah'ın huzurundan kovulmaktan sakın. Zira bu kovulmak her şeyin sonu ve bütün ümitlerin suya düşmesi olur. Bu Vali mektubu okuyordu, dağları bayırları aşıyordu, Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna geliyordu. Halife soruyordu niye geldin diye, valisi dönüyordu, mektubun kalbi paramparça etti. Vallahi bundan sonra Allah'a kavuşuncaya kadar bir daha valiliğe dönmeyeceğim diyordu. Gece karanlıktı, şehir soğuktu, Harun Reşit titriyordu. Öylesine ağlıyordu ki biraz sonra şöyle diyordu: Allah sana merhamet etsin Fudayl, daha söylesene. Fudayl tekrar konuşuyordu: ey müminlerin emiri diyordu, Muhammed Mustafa'nın başların tacı, ayakları kainatın tepesindeki Muhammed Mustafa'nın salat ve selamın olsun. Amcası Abbas Hazreti Peygamber'in huzuruna geliyor diyordu ki: ey Allah'ın Resulü, beni idari bir göreve tayin et. Nebi dönüyor ve şöyle buyuruyordu. İbn-i Hanbel'in rivayetidir bu. Şüphe yok ki amca diyordu idarecilik, kıyamet gününde hasret, nedamet, pişmanlıktır. İdareci olmamaya gücüm yeterse bu gücünü kullan amca. Harun Reşit ağlıyordu. Fadıl susmuştu artık. Fudayl konuşuyordu, hayır. Fudayl'ın kalbi konuşuyordu, dili değildi. Daha söyle diyordu Fudayl. Ey güzel yüzlü diyordu Harun Reşit'e. Şüphe yok ki Allah kıyamet gününde seni şu insanlardan soracak. Şayet bu güzel yüzü cehennemden korumaya gücün yeterse onu koru Harun. İdare ettiğin halkından herhangi biri için sabah ve akşam kalbinde en ufak bir kin ve nefret bulundurmamaya çalış. Zira Allah'ın Resulü şöyle buyuruyordu: her kim idare ettiği insanlardan kindar olarak sabahlarsa cennetin kokusunu alamayacak. Müslüm rivayet ediyordu. Gönülleri ağlatan, Harunları ağlatacak, bayıltacak İlim adamı Hoca Hani nerede? Fudayl nerede? Yazık, serapa kapılıp gittiler. Sanki yoklardı hiç. Sanki hiç olmadılar. Harun ağlıyordu. Harun Reşit ağlıyordu. Fudayl'a sordu: borcun var mı Fudayl? Evet diyordu. Rabbime bir borcum var, beni hesaba çekecek. Vay bana ki benden hesap soracak. Ne yazık bana ki bütün delillerimi akımdan çıkaracak. Vay bana ki Rabbim benimle münakaşa edecek. Harun Reşit diyordu ki ben bundan bahsetmiyorum, kullara borcun var mı? Fudayl diyordu ki Allah Celle Celaluhu bana bunu emretmedi. O bana sadece kendisinin vahdaniyetini kabul edip emirlerine itaat benden istedi. Harun Reşit 1000 dinar koyuyordu. Al diyordu bunu, ailenin ihtiyaçları için harcarsın. İbadetini daha da güçlendirirsin. Fudayl bin Niyaz dönüyordu. Subhanallah diyordu. Ben seni kurtuluş yoluna götürüyorum. Sen ise maddi şeylerle beni mükafatlandırmak istiyorsun. dışarı çıkıyorlardı. Harun Reşid dönüyordu. Ebu Abbas, beni bir nebi adama götürmek istediğinde işte beni böyle adama götür. Bu adam zamanın Müslümanların en büyüğüdür diyordu. Fudayl parayı almıyordu. Dışarı çıktıklarında hanımı içeri giriyordu. Efendi diyordu Fudayl'a. Halimizi görüyorsun. Ne kadar sıkıntı içindeyiz. Bir ekmeğimiz yoktur. Keşke halifenin verdiği paraları kabul etseydim de kurtulsaydım. Fudayl dönüyordu. Hatun diyordu. Sizinle ben şuna benzeriz. Bir deveye sahip olup onun sağladığı gelirle geçimini temin eden ve sonra ihtiyarlayınca da deveyi kesip etini yiyen bir millete benzeriz. Dışarıdaki Harun Reşit hanımının serzenişini duyuyordu. Döndü ve fadla dedi, hadi içeri gir, belki parayı kabul eder. Fudayl dışarı çıktı. Kapının oraya oturdu. Harun Reşit onun yanına oturdu. Harun konuşuyor, Fudayl cevap vermiyordu. Harun Reşit diyordu ki parayı kabul et. Fudayl susuyordu. Birden kapıyı bir açtı. Dedi ki bütün bir gece şu ihtiyara eziyet ettiniz. Hadi gidin Allah için gidin. Neredesiniz Fudayl gibi olanlar? Kabrine nur inecek senin Fudayl, doğrudur. Bir kandil yanacaktır geceleri. En zifiri karanlıkta senin kabrin üzerinde. Fudayl gibi olanlar, yüreğinizde o kandil yakamazsanız dilinizde de kandil yanmaz. Kabrinizin üzeri de zifiri bir karanlık olur. Efendim, Allah'ın selamı üzerinize olsun.